Ayrım 9, sayfa 127. Bir yandan masalların derleme çalışmaları, diğer yandan derlenen bu masalların halk bilimi ve sosyal antropoloji uzmanları tarafından tasnif edilmeleri ilginin en bariz göstergeleridir. Bu çalışmaların bir kısmı da doktora ve yüksek lisans tezi olarak üniversite arşivlerindedir. Diğer bir bölümü ise halk edebiyatı alanında yayınlanmış makale ve kitaplar halinde kütüphanelerimizdedir. Bunların yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Halen birçok halk masalı, söylencesi ve diğer ortak kültür değerlerimiz hızla kentleşen Anadolu'da yok olup gitmeden önce derlenmeyi beklemektedir. Bu da eğitim bilimleri ile uğraşan araştırmacılarla sanatçıların görevidir. Ne var ki toplanan malzemelerin de dikkatli bir biçimde işlenmesi, çocuk edebiyatı ürünleri ve sanat eserleri haline getirilmesi gerekmektedir. Bu ortak kültür unsurlarımızın çocukların ruh ve düşünce dünyalarına yapacağı katkılar ciddi eğitim bilimi, çocuk psikolojisi ve dil bilimi teknikleri kullanılarak değerlendirildikten sonra kitap, oyuncak ve çocuk eğitiminde kullanılacak yardımcı araç ve gereçler haline getirilmesi gerekmektedir. Bilim adamlarımızın yaptıkları bu çalışmaların çocuklara ulaştırılabilmesi için çocuk edebiyatı alanındaki yazar ve uzmanlarımızın çalışma yapmaları gerekmektedir. Edebiyat tarihimiz içinde günümüze kadar hızlı olarak gelen, yazılı olarak gelen masallardan, daha sonra halk edebiyatı ve halk bilim çalışması yapan uzmanlarımızın yörelerden derledikleri masalların çocuklarımızın pedagojik düzeylerine göre sınıflandırılması, düzey farklılıkları ve gelişmelerine zararlı bölümlerin çıkarılarak çocukların ruh dünyasına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bütün bunlar yüksek maliyet gerektiren çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu ve özel sektördeki büyük kuruluşların konuya bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakmaları ve masallarımızın geniş kitlelere ulaştırılması ile projeler geliştirmeleri ve serbest piyasa ekonomisi kuralları içinde pazarlamasına önem göstermeleri birçok yarar sağlayacaktır. Biz burada en tipik bir masalın yapı özellikleriyle birlikte masalın bir çocuk edebiyatı metnine dönüştürülmesine yönelik örnekleme yapacağız. Çocuklar için yardımcı okuma kitaplarının hazırlanması ve bunun çeşitlendirilmesinin eğitim ve öğretim kalitesi açısından büyük bir yararı bulunmaktadır. Son yıllarda sanat ve edebiyat dünyası dikkatle izlendiği zaman görülmektedir ki değişik dünya edebiyatlarındaki söylenceler, masallar, destansı unsurlar yetişkinlerin de ilgisini çekmekte, artık hayatın bir parçası olarak bir sanayi dalı haline gelmektedir. Masallardan seçilen kahramanların çocuklarımızın yatak örtülerini, terliklerini, ayakkabılarını kullandıkları birçok eşyayı süslediği ve bunların ticari bir sektör oluşturduğunu görmekteyiz. Bu sektörle birlikte masal kahramanlarının ortaya çıkardıkları toplumun sınırlarını aşarak dünyanın birçok bölgesindeki çocukların ruh ve hayal dünyasını kuşattıklarını unutmamalıyız. Bu yüzden çocuk edebiyatının malzemesi olan kültür değerlerimizi ve elbette bunların içinde en etkili türlerden biri olan masallarımızı çocuk eşyası üreten ticaret ve sanayi sektörüyle de tanıştırmamız ve işbirliği yapmaya yönlendirmemiz kaçınılmazdır. Gelişmiş ülkelerle çocuklara daha 2 yaşından itibaren sistematik bir biçimde eğitim ve öğretime hazırlık çalışmaları yaptırılmaktadır. Ülkemizin çocuk nüfusunun gelişmiş ülkelerin çocuk nüfusundan çok ileri bir noktada olması yeterli değildir. Bu çocuk varlığının kültürümüzün zengin örnekleri içinden seçilmiş en güzel örneklerle karşı karşıya getirilmesi ve özenle geliştirmesi gerekmektedir. İletişim teknolojileri ile birlikte çocuk edebiyatı çalışmalarının televizyon, video, bilgisayar ve internet kanalıyla bütün dünyaya yayıldığını unutmamamız gerekiyor. Çocuklar artık yatak odalarında her türlü çocuk filmini bilgisayarlar yardımıyla izleyebilmektedirler. İnternette açılan masal sayfalarında interaktif bir sistemle çocukların masal dünyasında gezdirildiği görülmektedir. Zamanla çocukların yine bilgisayarlarda istedikleri masalların dünyasına kendilerini hazırlayarak sanal bir biçimde bu ortamda gezinebilecekleri de düşünülürse hem özgün hem de sanat değeri dünyanın en iyileri arasında yer alan masallarımızın tüm dünya çocuklarının ruhlarında ve hayal dünyasında yaşamasını sağlamalıyız. Türk masallarının büyük bir kısmı çocuğun ruh gelişiminde önemli bir kaynaktır. Masallarımızın özellikle eğitimcilerimizin yapacağı başarılı uyarlamalara uyarlamalarla birleştirilerek dünya çocuk edebiyatına dahil edilmelidir. Çocuk gelişmiş batı ülkelerinde, çünkü gelişmiş batı ülkelerinde çocuk edebiyatı araç gelişleriyle ilgili çalışmalar gözden geçirildiği zaman görülmektedir ki halk kültürüne ait unsurların hemen hepsi birçok kere çocuk edebiyatı materyali olarak işlenerek kullanılmıştır. Oysa masallarımızın çok azı çocuk edebiyatı ürünü olarak işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bakımdan yapısı ve konuları itibarıyla özgün olan masallarımızın bütün dünya tarafından beğeniyle okunması, izlenmesi, nitelikli çocuk edebiyatı yazarlarının geliştirilmesine, çocuk filmlerinin, çizgi filmlerin ve bilgisayar programlarının gelişmesine bağlıdır. Masallarımız üzerine yabancı bilim adamlarının da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bunlardan ilki Rus gezgini Wilhelm Radloff'un bütün Türk yurtları ve Anadolu'da yaptığı masal derlemeleridir. Bu derlemeler 1866-1899 yılları arasında yayınlanmıştır. Daha sonra sırasıyla bir İngiliz araştırmacı olan Cruz Adler ve Alan Ramsey'in İstanbul'da yaptıkları derleme çalışmaları 1989 yılında yayınlanmıştır. Kunos adından hemen bütün kaynakların söz ettiği Macar bilim adamıdır. Kunos birçok halk edebiyatı ürünleri yanında önemli ölçüde masal derlemiş ve bunlarla ilgili değerlendirme çalışmaları yapmıştır. Ayrıca İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve birçok yabancı dilde Türk masalları üzerine inceleme, araştırma ve değerlendirme çalışması vardır. Bunlar daha çok halk edebiyatı ve folklor derlemeleri alanında kaldıkları için dünya çocuk edebiyatı literatüründe masallarımızdan yeterince söz edilmemektedir. Bu durum masallarımızın nitelikleri bakımından değil, bizim etkin olarak bunları çocuk edebiyatı alanında bütün çeşitliliği ile kullanmamamızdan kaynaklanmaktadır. Eflatun Cem Güney, çocuk edebiyatında masallarımızın yerini de değerlendirdiği Folklor Edebiyatı isimli yazısında masallarımızın değerini gösteren şu yorumu yapmaktadır. Türk milletinin yarattığı bir güzellik olarak masallarımız milletler arası büyük jüri tarafından birkaç defa dünya çocuk ve gençlik edebiyatının en mükemmeli seçildiğine göre bu fırsattan faydalanmasını bilmeli. Tanınmış fikir ve sanat adlı adamlarımızın ileri sürdüğü gibi bunları yabancı dillere çevirebilmeliyiz. Günümüzde bazı finans kurumlarının ve şirketlerin çocuk edebiyatı sektörüne girerek büyük masraflara çok sayıda çocuk kitabını yabancı dillerden çevirerek yayınladıklarını görüyoruz. Bu çevirilerin dili, verdikleri mesaj ve içerikleri çocuklarımızın ruh dünyası açısından ciddi olarak tartışılabilir. Bu kurumların ivedilikle çeviri çocuk kitapları yanında masallarımızdan ve halk hikayelerimizden bizim yazarlarımız ve ressamlarımız tarafından geliştirilen çocuk edebiyatı ürünlerine yönelmeleri, bu çalışmaları özendirmeleri gerekmektedir. Çocuk edebiyatında kullanabilmeleri bakımından masallar kendi içinde ele aldığı konular ve ana kahramanlarının durumlarına göre sınıflandırıldığı gibi daha önce de belirttiğimiz üzere yapısal özelliklerine de göre sınıflandırılmaktadır. Masalların sınıflandırılması. 1. Hayvan masalları. Fable konusunda üzerinde detaylı bir şekilde duracağımız hayvan masallarının genellikle kaynağının Hindistan olduğu ve bütün dünyaya buradan yayıldığı bilinmektedir. Ne var ki konusunu hayvanlardan alan masalların her ülkenin kendi kültürüne dayalı olarak geliştirmiş olanları da bulunmaktadır. Bu masallar toplumların istek, ihtiyaç ve değerlerinin olduğu gibi değil de çarpıcı örneklerle anlatılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan fabıllardan ayrılırlar. Zaman zaman uzun bir serüven halinde birbirlerine bağlı olarak anlatıldıkları gibi kimi zaman da geleneksel edebiyatımızda olduğu gibi kısa ve çarpıcı unsurlara dayanmaktadırlar. Konusunu hayvanlardan alan uzun bir Alman halk masalı olan Bremen Mızıkacıları'nın yanında kurtla kuzu, eşekle deve, ayı ile oduncu, yılanla çiftçi gibi kısa öğüt verici niteliklere sahip masallar da bulunmaktadır. Çocuk edebiyatı alanında yararlanmak için Şeyhi'nin Harname isimli mesnevisinde Bursalı Lami'nin Mecmuatül Letaif isimli eserinde birçok hayvan masalı bulunmaktadır. Bu masalların özgün olanlarının çocukların dünya düzeyine uygun hale getirilmesi ve kullanılması eğitim-öğretim açısından çok önemli ders malzemesi kazanılmasını sağlayacaktır. Bunlar genellikle büyükler için söylenmiş olsa bile özellikle temel eğitimin ikinci aşamasında zenginleştirilerek kullanılacak çocuk edebiyatı metinleri olabilirler. Hemen hemen bütün hayvanlarla ilgili olarak özgün halk masalı bulunduğunu söyleyebiliriz. Geleneksel edebiyatımız özellikle öğüt vermek üzerine yazılmış hayvan öyküleri bakımından zengindir. Mevlana'nın mesnevisinde divan edebiyatımızın bazı mesnevi örneklerinde olduğu gibi bazı menkıbnamelerinde bu masalsı söyleyişler derlenerek çocuk edebiyatı malzemesi olarak kullanılabilir. Yine halk öyküleri arasında Şahmeran adlı masal uzun bir halk öyküsünden modernize edilmiş ve çağdaş edebiyat içerisinde kullanılmıştır. Çocukların düzeylerine uygun hale getirilmiş olan hayvan masallarının çocuğun eğitiminde çok önemli bir yerin olacağı açıktır. Bizde bulunan hayvan masalları gibi diğer batı halk kültürlerinde de hayvan masallarının önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında çocuk edebiyatı malzemesi olarak kullanılan, Norveç halk masallarından geliştirilen kurnaz tilki, kutup ayısının kuyruğu, belli başlı örnekler arasındadır. Amerikan çocuk edebiyatı içinde yer alan özellikle Kızılderililerin hayvanların göçleriyle ilgili olarak geliştirip ortaya koydukları çocuk edebiyatı malzemesi eğitimde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Konuşan hayvanlar bütün kültürlerdeki halk masallarında vardır. Bu durum toplumların yaşadıkları coğrafi bölge, sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre değişiklikler gösterir. Konuşan balık motifi özellikle İngiltere, İskandinav ülkeleri, Almanya ve Güney Deniz ülkeleri masallarında görülmektedir. Rus folklorunda ayı, kurt, ateş böceği masalları daha belirgin olarak göze çarpar. Örümcekler, tavşanlar, kaplumbağalar, timsahlar, maymunlar, arslanlar ve kaplanlar Afrika'nın büyük bir kısmında öykülerin kahramanıdır. Japon öykülerinde ise tavşanlar, porsuklar, maymunlar ve ayılar daha yoğun olarak bulunur. 2. Olağanüstü yaratık masalları. Masalların bir kısmı da konusunu tanımlanamayan canavarlardan almaktadır. Canavarlarla insanlar arasındaki ilişkiye dayanan masalların çocukların ilgisini çektiği bilinmektedir. Genellikle masallarda çatışma unsurları arasında büyük bir uçurum bulunmaktadır. Güçlü ve korkunç canavarlar karşısında zavallı, çaresiz insanlar ve onları tehlikeden kurtaran kahramanlar ana tema olarak kendisini gösterir. Bu yalnızca masallarda değil, aynı zamanda mitolojilerde de motif olarak kullanılmaktadır. Özellikle temel eğitimin birinci basamaktaki çocukların ilgiyle okuyacakları, bu masalların eğitici özellikleri son derece önemlidir. Keloğlan masallarında yer alan Keloğlan'la Cangaloz öyküsü, Keloğlan'ın tanımlanamayan bir yaratıkla mücadelesini ele alarak anlatılan tipik örneklerden biridir. Halk masallarında çok sık rastlanan motiflerden biri de devlerdir. Devlerin tanımları da birbirinden çok farklı bir motif oluşturur. Zaman zaman devlerin olağanüstü güçlerinden söz edildiği gibi devlerle insanların arasında olağanüstü ilişkilerin kurulduğu görülür. Devlerin de cinsiyetleri, çocukları, aile ilişkileri ve zayıf noktaları bulunmaktadır. Onlar da yeri geldiğinde aman dilerler. Kötü devler yaptıkları kötülüklerden kahramanın zekası, gücü ve yetenekleri aracılığıyla vazgeçerler. Bu tarz masallarda olağanüstülüklerle savaşmak ve bu olağanüstülükleri aşmak, olağanüstü güçleri dize getirmek insanın hayatta karşılaşacağı güçlüklerle savaşma azim ve kararlılığını besleyen önemli eğitici motiflerdir. Bütün bunların çocuk dünyasında korkutucu unsurlar olarak olumsuz etki yaratabileceği düşüncesi aklımıza gelse bile masalın sonunda devlerin de aman dilemeleri, masalın sonunun olumlu olarak bitmesi, sembolik olarak bir çıkış yolunun bulunacağı konusunda çocuklara olumlu mesajlar verecek biçimde yeniden düzenlenerek sunulabilir. Bu durumlar çocuklarda güçlüklere karşı psikolojik bir direnç oluşturacağı için yararlıdır. Ayrıca halk masallarında yedi başlı ağzından ateş saçan ejderhalara da sık sık yer verildiği görülür. Bunlar da çocuklarda korkuların ön plana çıkarılacağı değil, aksine karşımıza çıkacak bütün güçlüklerin yenilebileceği yolunda tema ve ana motiflerin öne çıkarılarak sunulması ile ilginç ve sürükleyici çocuk edebiyatı metinleri haline getirilmesi mümkündür. 3. Saf insan masalları. Saf insan masalları aslında saf gibi görünen fakat yaptığı sıra dışı hareketlerle birçok gerçeğin açığa çıkmasını sağlayan kahramanlara dayanan bir anlatım tekniğidir. Bunlar büyükler için düşünülmüş, çoğunda ciddi eleştirilerin bulunduğu olağan dışı anlatımlardır. Masaldan çok öğüt verici, komik gibi görünen ama aslında içinde insanların alacakları büyük dersler bulunan fıkralardır. Edebiyatımızdan çocuklara taşıyacağımız en önemli malzeme hiç kuşkusuz ki Nasreddin Hoca fıkralarıdır. Gerçekte bu fıkralar yaşanması imkansız olan olaylara dayanarak insanlara ders vermeye yöneliktir. Bu fıkraların insanı görünüşten derin anlam katmalarına doğru düşünmeye zorlayan eşsiz bir yapısı bulunmaktadır. Görünüşe aldanan insanların yarattığı olumsuzlukların ironik bir biçimde eleştirildiği Nasreddin Hoca fıkralarında Nasreddin Hoca'nın alışılmışın dışında yaptığı davranışlar aslında safça değil, diğer insanların yapay değer yargılarından daha farklı, derin ve kalıcı değer yargılarını benimsetmeye yöneliktir. Bu bakımdan Nasreddin Hoca fıkralarının çocukların kişisel gelişiminde özel bir yeri vardır. Bunun çocukların yaş seviyelerine göre sınıflandırılması ve ona göre düzenlenmesi gerekir. Nasreddin Hoca fıkralarının bir kısmında gerçekçi anlatımlar olduğu için ileri yaş gruplarında yer alan çocuklara verilebileceği gibi küçük yaş gruplarında çocuklara da verilebilecek sıra dışı olayların yer aldığı masalsı anlatımlar bulunmaktadır. Göle maya çalma, bindiği dalı kesme, eşeğin üzerindeki odunları yakma ve daha birçok örnek masalsı bir söyleyiş içindedir. İçinde insan için alınması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Keloğlan masallarındaki Keloğlan tiplemesi de aslında saf gibi görünen fakat insanlara birçok ders veren, zaman zaman halk felsefecisi olarak algılayabileceğimiz tutum ve davranışlar içinde bulunur. Bilmiyormuş gibi görünerek çok önemli öğütler verir. Bu tarz anlatım bizim geleneksel halk söyleyişinde oldukça fazladır. Bunlardan seçilecek eğitici ve öğüt verici metinler yeniden düzenlenerek çocuk edebiyatı unsuru olarak kullanılabilirler. Bu tarz masallarla diğer dünya edebiyatlarında da genellikle tip olarak rastlamak mümkündür. Grimm masallarında Hans, Rus masallarında Mujik, köylü fıkraları bir grup içinde değerlendirilebilir. Ancak bunların hiçbiri olağanüstülüklerle dayalı değildir. Daha çok zor ve beklenmedik olaylar karşısında gösterilen saf tepkilerin oluşturduğu komikliklere dayanmaktadır. Masallarımızdaki saf, temiz, bir o kadar da saflığın altında ince zeka oyunları bulunan insan motifi özgün bir motiftir. Bu motif iyi değerlendirildiği zaman çocukların eğitiminde bir ruh derinliği ve yetkinlik oluşturmada olumlu katkıda bulunabilir. Bu masal kahramanları alçak gönüllülüğü, sadeliği, saflığı, acıma ve yardımlaşma duygularını ön plana çıkardığı gibi adalet duygusunu beslemeyi ve geliştirmeyi sağlayıcı özelliklere sahiptir. Masalların tamamında kaba güç, zenginlik, kibir, kendisini beğenme gibi olumsuz duygularla alay etmekte, eleştirmekte veya masalın sonunda bu anlayışa sahip olan kahramanlar yenilmektedir. 4. Sihir, büyü ve olağanüstülüklerden söz eden masallar. Masalları diğer halk öykülerinden ayıran belirleyici unsur olağanüstülüklerdir. Bu olağanüstülüklerin de dayandığı bazı mantıksal gerekçeleri bulunmaktadır. Bunlar genellikle kötü insanların yaptıkları olağanüstü güç gösterilerinden kaynaklanır. Sihir ve büyü adını verdiğimiz bu yöntemlerle İnsanlar iyi ve doğru insanların mutsuzluklarına sebep olurlar. Bu insanların eski durumlarına getirilebilmek için sihir veya büyüyü bozmak gerekir. Çocuklar büyü ve doğaüstü mucize öykülerini peri masalları olarak adlandırırlar. Bunlar Jack ve Fasulye Fidanı'nda olduğu gibi devlerden ya da ayakkabıcı ve cinlerde olduğu gibi cinlerden ve cücelerden bahseden öykülerdir. Masallarımızda Cazu, cadı adı verilen büyücü kadınlar geniş yer alır. Bunların işleri yaptıkları büyü ile güçlerini göstermek ve insanlara zarar vermektir. Diğer dünya masallarında da ortak bir motif olarak kullanılır. Kötü büyücü kadınlar Rus folklorunda Yaga Baba, Japon masalı Oni'de olduğu gibi cinler, ucubeler ve ejderhalar bu tip masalların temel figürleridir. Geleneksel olarak peri masallarının macera veya romantizm içerdiğini düşünebiliriz. Cinderella, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Güzel ve Çirkin, Üç Dilek edebi peri masallarının 12 klasiğini içeren çok güzel bir koleksiyondur. etkili olan masallarının temel figürü olarak da sihir ve büyünün önemli bir yeri olduğunu, iyilerin zaman zaman sihir ve büyüden yararlandıklarını da görürüz. Ancak olayların düğüm noktasını oluşturan işlevsel yapıda önemli bir unsur sihir ve büyünün masalın vazgeçilmez temel dokusunu oluşturmasıdır. Bunun dışında konuşan ve sırtında insan taşıyacak büyüklükte bir kuş olan Zümrüt Anka, iyi insanların karşısına tamamen tesadüfen çıkan ve bütün isteklerini yerine getiren cin, birer masal kahramanı olarak görülürler. Gerçekte peri masallarının hoşa giden bir tarafı da verdiği olumlu mesajlardır. Bu mesajlardan verilen yine kötülüklerin karşısındaki iyiliklerin üstün gelişidir. Bu yüzden istek ve arzularımızın yerine getirilmesini simgelemesi bakımından okunduğu zaman beğenilmekte ve ilgi toplamaktadırlar. B. Masalların incelenmesi. 1. Anonim halk masalları. Halk tarafından yaratılıp ağızdan ağıza geçirilerek zamanla değişikliğe uğrayıp 19. yüzyıla kadar gelmiş ve çoğunlukla bu dönemde yazılı edebiyata geçmiştir. Halk masallarının konuları ve temaları genellikle yalındır. Ortaya çıkışı ile ilgili birçok bilim adamının birbirinden farklı görüşleri bulunmaktadır. Görüşlerin burada tek tek belirtilmemizin kitabımızın amaçları arasında yer almaması sebebiyle sadece varılan sonuçların ortak tanımlarına yer vermeyi uygun gördük. Bağlı kalınacak bir metin olmadığı için halk masalları değişik yerlerde değişik kimseler tarafından ayrı ayrı söylenir. Meydan okuma ve başarma halk masallarının temasını kalbidir. Masallar karşılaştıkları güçlüklerden kurtulmak için çetin mücadeleler vermektedirler. Devler, cadılar, zalim insanlar karşısında başarı kazanmak hem güven verici hem de teşvik edicidir. Halk masalları oldukça evrensel nitelik taşıyan durum ve sorumlulukları ele almıştır. Bununla birlikte halk masallarında çocukların karşılaştıkları güçlükler, üvey anne kıskançlıkları, aile üyelerinin birbirlerine gösterdikleri özveri ve sevgi, kardeşler içinde en küçük ve saf olanın başarısı, insan aklını kurcalayan olaylar nedeniyle ilgili soruların açıklanması, hayatın gülünç yönleri gibi konular ele alınmaktadır. Masallarımız üzerinde araştırmalarıyla tanınan Profesör Doktor Umay Günay, temalar konusunda şu yorumu yapmaktadır. Mutluluk ve başarı hüner ve emek karşılığı kazanılır. Ana fikir bütün masallarda hakimdir. Fakir olsun, zengin olsun, bütün masal kahramanları zeka, hüner, dürüstlük ve kuvvetleri denendikten sonra tahta ve taca sahip olurlar. Kötülük eden bir padişah veya herhangi bir kimse olsun, masalın sonunda mutlaka cezalandırılır. Anonim halk masalları ortak dilin en tipik ve güzel örneklerini taşırlar. Çocukların hem yazı hem de konuşma dillerinin gelişmesi açısından çok önemlidirler. Özellikle anonim halk masalları dilin sözlü ve gelenek içinde yer alması, sonradan yazıya geçirilmesi sebebiyle konuşma ve yazı dili arasında çok önce başlamış olması sebebiyle bir geçişi de temsil etmektedir. Çocuğun konuşmaya ve okuma yazmaya çok önce başlamış olması sebebiyle yazma ve okuma ona göre sonradan kazanılan bir beceri olduğundan çocuk daima kendisi için zor gelen bu iki beceriyi kazanma konusunda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Masallar çocuğun konuşma ve dinleme becerisinden okuma ve yazma becerisine geçişte dil özelliği olarak çok büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu konuda Pertev Naili Boratav şu değerlendirmeyi yapar. Çocuk veya büyük kişi bu dili ustaca kullanmasını bilenlerin masallarını daha büyük bir tatla dinler. Olayların birbirine bağlanışından düz anlatma ile konuşmaların şiirli anlatımının iyi denkleştirilmesinden gelen çeşni masalcıdan masalcıya başka başkadır. Konuşma dilinin bütün özelliklerini içinde taşıyan masalların zengin geçişlerle birbirine bağlı olması çocuğun yazma becerisine geçişinde de önemli yararlar sağlar. 2. Edebi masallar. Yazarların kişisel dünya hayal güçlerine dayanarak yazdıkları halk masallarına benzeyen ve çoğunlukla ilhamını onlardan alan yapma masallardır. Türk edebiyatında derleme yoluyla olduğu gibi düzenleme olarak veya doğrudan özgün masal yazan yazarlarımız da bulunmaktadır. Cumhuriyet döneminde çocuklar için edebiyat çalışmalarının gelişmesinden sonra yalnızca masal derlemeleri değil, masal yazarlığı da ön plana çıkmıştır. Bizde edebi masalların tarihi çok eskiye kadar gitmektedir. Ancak bunların masal olarak değil, dönemin anlayışına bağlı olarak ciddi kabul edilen olaylara dayandığını söyleyebiliriz. Halkın büyük değer verdiği ve görüşlerinden yararlandığı bilgin ve düşünürler yanında inanç önderlerinin anlayışları ile ilgili olarak anlatılan vilayetname, menakıp ve söylenceleri bu grup içinde alabiliriz ve bunlardan çağdaş yorumlar yaparak çocuklarımızın yararlanmalarını sağlayabiliriz. Yunus Emre ile ilgili söylenceler buna bir örnek olarak gösterilebilir. İleride bu konuda yapılmış bir uyarlamayı bulacaksınız. Yine yazarlarımız tarafından bu sefer olağanüstülüklerle dolu fakat bunlardan bir ders alınmasına yönelik yazılmış masallar da bulunmaktadır. Halk arasında bunlara matal ve masal adı verilmekte ve yüksek ahlaki değerler dersler çıkarılacak edebiyat ürünleri olarak kabul edilmektedir. Bunların derlenmesi ve yeniden değerlendirilerek her düzeydeki çocuklarımıza ve gençlerimize sunulması çocuk edebiyatı alanında uzmanlaşmış bir ekibin işidir. Edebi masalların bir kısmı yine yüksek kolektif bir bilincin yansıması olarak adlandırıldıklarından, aynı zamanda her yaş grubundan insana seslendiği için evrensel bir kültür unsuru olarak diğer toplumların da ilgi ve beğenilerine sunulmaları mümkündür. Böylece bize ait özgün bir kültür unsurunun diğer ülkelerle paylaşılması sağlanmış olacaktır. Bugün Robin Hood, Yüzüklerin Efendisi, Zeyna gibi kaynağını masal motiflerinden alan sinema filmlerinin büyükler tarafından da beğenilmesi ve izlenmesi insanların hangi çağda olursa olsun hayal gücüne dayalı metinlere ilgi gösterebileceğine bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Edebiyatı içinde konusunu olağanüstülüklerden alan söylenceler, menakıbname adını verdiğimiz yarı dini ve ahlaki kitaplarla vilayetname adını verdiğimiz inanç önderleri ve bilginlerin hayatına ait olaylar zengin bir kültür unsuru olarak çocuk edebiyatında kullanılabilirler. İkinci grup içinde değerlendirilen edebi masallara gelince de yine zengin bir koleksiyonla karşı karşıya olduğumuzu söylemeliyiz. Bunlardan bir kısmı İslamiyet öncesi ve İslamiyet dışı edebiyat ürünleridir. Altun Yaruk, Prens Kalyanam Kara ve Papam Kara, Turkish Turfan Text, Urgucina gibi metinlerden bir kısmı başka dillerden çevrilmiş, bir kısmı ise özgün öykülerden örnek olarak alınmış masal motifleriyle süslenmiş eserlerdir. Bunlardan bir kısmı günümüz Türkçesine çevrilmiş bulunmaktadır. Edebi masallar arasında İslamiyet sonrası yazılanlara gelince Mevlana'nın Mesnevisinde yer alan hayvan öyküleriyle diğer masal motifi öykü verici öyküler yazıya geçirilmiş en eski metinler olarak karşımıza çıkar. Bunun yanında Şeyhinin Harnamesi bu bakımdan çok önemli bir hayvan masalı olarak değerlendirilmelidir. Dastan-ı Ahmet Harami, Gazavetnameler, Battalnameler, Lami'nin Mecmuatül Letaif, İbn Sina Öyküleri, Muhayyelat-ı Aziz Efendi gibi birçok çalışma edebi masal türü içinde değerlendirilmelidir. Burada önemli ve altını çizerek belirtmemiz gereken bir nokta bu çalışmaların çocuk edebiyatı içinde kullanılabilirliğidir. Bu açıdan baktığımız zaman eserlerin tamamının çocuk edebiyatı açısından zengin bir ham madde olduğu düşünülmelidir. Bu zengin ham maddenin çocuk psikolojisi, dil bilim, sinir dil bilim, eğitim bilimleri açısından titizlikle değerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi ile çocuk edebiyatımız açısından geniş bir eğitim malzemesi sağlanmış olacaktır. Masalların yeniden düzenlenmesi konusunda ünlü masal derlemecisi yazarımız Eflatun Cem Güney aşağıdaki değerlendirmeleri yapmaktadır. Çocuklarımızın ruhunu iyi örneklere göre inşa ederek onlara inandıkları yolda yürüyebilecek, yürüdükleri yolda güçlükleri yenecek şahsiyetli birer insan yapmak. Dünya milletleri bu inanışla çocukların ruhunu masallarla besliyor, özellikle insanları tanıma melekesi kazandırarak onlarla münasebetlerini kolaylaştırıyor. C. Halk masallarının yapı özellikleri. Masalları yapı özellikleri açısından değerlendirirken bu yapı özelliklerinin çocuk edebiyatı ve çocuğun algılamasını zevk alışına, ilgisine bağlı noktaların ön plana çıkaracak biçimde ele alacağız. Ancak Türk masallarının yapı özellikleri ile Batı halk masallarının yapı özellikleri birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bizim bu düşüncemizi Boratav'ın şu düşünce değerlendirmeleriyle desteklemektedir. Demek ki üsluplarıyla bir Alman, bir Çin masalından bir Türk masalını ayırt etmek mümkündür. Yine aynı yerde devamla kişi nasıl kendi diliyle başka metinlerden ayırt edebiliyorsa davranışlardaki özelliklerle de içinde yaşadığı topluluğun damgasını taşır. Masalın kişilerde bu kanunun dışında kalmamışlardır. Çocuklarımıza masalların yapı özelliklerinden anlama giden yolu öğretirken Türk masallarının bu özgün yapısının diğer masallardan farklılıklarına daima göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. D. Batı masallarının yapısal özellikleri. Batı masallarının yapı özelliklerine göz attığımız zaman iyi bir halk masalının ilgi bütünlüğü tanışması gerektiğini görürüz. Bu masallarda tek bir olay omurgasına bağlı temel ve ana temalar dışında detay ve ara düşüncelere yer verilmemektedir. Çatışma unsurları arasında farklılık öykü ve roman türüne göre daha açıktır. İyilerle kötüler, güzellerle çirkinler, kahramanlarla korkaklar arasındaki fark keskin çizgilerle belirlenmiştir. Batı masallarının ortak kurgu özellikleri üzerine bir değerlendirme yapan Prop, masallardaki eylemlerin daima birbirlerine büyük bir yakınlık gösterdiklerini, ancak kahramanların ve onların kullandıkları araçların değiştiğini, bunun da masalların tamamına yapısal bir bütünlük oluşturduklarını ortaya koymaktadır. Bu yapısal bütünlüğü 3 ayrı masal üzerinde değerlendiren Profesör Doktor Ayşe Kıran ve Profesör Doktor Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri isimli çalışmalarında zor durumda olan bir insan ve zor durumda kurtulması ana yapısal bütünlüğünün birbirinden farklı olaylar içinde ele alındığını belirtmektedirler. Prop'a göre masal içinde olay ve bu olayın sonucu belirlendikten sonra olayların gelişim zinciri de buna bağlı olarak ortaya çıkar. Sonuçta bu amaca ulaşmak veya ulaşmamak masalın kurgusunun temelini oluşturur. Genelde kahramanlar bu amaca ulaşma başarısını gösterirler. Prop masallarla 31 temel işlev belirlemiştir. Bu işlevlerin tamamının birbirinden farklı olay örgüleri bulunmaktadır. Prop'un bu belirlemeleri dil bilim ve gösterge bilim tarafından önemli bir yöntem olarak değerlendirilmiş ve bu bilim dalları içinde de yer almıştır. Prop'un belirlediği masalların bu yapı özelliklerinin çocukların algılama düzeyleri ile doğrudan yakınlık gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü masalın işlevi çok açıktır. Zorda kalan bir insanın bu zorluklardan kurtulabilmesi için gerçekleştirmesi imkansız denebilecek kadar zor bir işin yapılması gerekmektedir. Bunlar masalın ilginçliğini, kurgusal bütünlüğünü sağlayan temel ögelerdir. Aynı yapı özelliğinin gerçekçi çocuk öykülerinde de böyle planlandığı bilinmektedir. Böylece çocuk masalının asıl yapısını önceden öğrenmekte ve olayları daha kolay izleyebilmektedir. Bu yüzden masalların bu yapısal özellikleri çocuk edebiyatı açısından çok önemlidir. Prop 31 ana işleve dayanan yapı özelliklerini belirledikten sonra bu işlevlerin gerçekleştirilmesindeki olayları ve bu olaylara sebep olan kahramanları da belirler. Rus masallarında olduğu gibi Batı masallarında da bu yapının genellikle var olduğu görülmektedir. Buna göre 1. Saldırgan kahramanlar. Çatışmanın olumsuz yönünü oluşturarak iyilerle kötüler arasındaki çatışmayı ortaya çıkarırlar. 2. Bağışlayıcı kahramanlar. Olayların sonuçlanmasına vazgeçilmez unsur olan hedef nesne veya noktaya gelindiği zaman bunu kahramanı veren kişi veya şey. 3. Yardımcı kahramanlar. Zor işin başarılmasında kahramana mutlaka yardımcı olan sadık dost veya iyilerin başarmasını isteyen dolaylı kahramanlardır. 4. Aranılan kişi. Masalda zaman zaman yanlış anlaşılmalar sonucu meydana gelen karışıklıklar karşısında bu karışıklıkları anlayarak son anda çözümüne katkıda bulunan kişi. 5. Gönderen kişi. Kahramanı başarılması gereken iş için görevlendiren kişi. Bu kişi görev verdiği gibi genel ahlak kuralları, özveri anlayışı, gelenekler ve yüksek değerleri bu zor işin yapılmasını zorunlu kılabilir. Böyle bir durumda aslında hiç de kahraman olmayan bir kişinin olaylar karşısında kahramanlaşmasını sağlar. 6. Asıl kahraman. Duygusal bütün bağlılığı elinde bulunduran hayranlık, üzüntü, acıma, mutluluğa, sevinme gibi bütün duygusal unsurları bünyesinde taşıyan kişi. 7. Düzmece kahraman. Kahramanın yerine geçen veya yanlışlıkla kahraman olarak algılanan, bu yüzden kahramanın acı çekmesine, haksızlığa uğramasına sebep olan kahraman. Olayın gelişmesinde duygu, ilgi ve merak unsurunun temel ögesi olarak kendisini göstermektedir. Masalların tamamında 3 temel özelliğin bulunduğunu söyleyebiliriz. 1. Sürekli değişme. Prop'un da belirttiği gibi birbiri peşi sıra zaman, heyecan, ilgi ve merak uyandırıcı olayların bulunması ve geniş bir zaman diliminin bile hızla geçirilerek olayların üst üste yığıldığı bir yapının ön plana çıkması, düz bir anlatım içinde ilerlediği için bu olayların hızlı gelişmesi, değişmesi kolay algılanmakta ve dinlemeyi ve okumayı kolaylaştırmaktadır. 2. Derinlik, gizem. Olayların karmaşık bir yapı değer göstermemesine rağmen anlatılanların birleşmesiyle birlikte bir derinliğin ortaya çıkması dikkat çekicidir. Büyü, sihir, olağanüstü olaylar ve canavarlar, bunlardan kurtulmak için ortaya çıkan tesadüfe dayalı olaylar anlatıma bir gizem katmaktadır. Bu gizem her yaşta insan üzerinde etki yaratmaktadır. İnsanoğlunun bilinmeyenlere karşı kendi içinde duyduğu merak ve metafizik ilgi masala sadeliği içinde derinliği kazandırmaktadır. 3. Tekrarlar. Prop'un da anlattığı gibi benzer olayların, sözlerin ve durumların birbiri içinde gittikçe gelişerek tekrarlanması, masalın mesajının gücünün arttırılmasına, benzer masal yapılarının kolay anlaşılır ve zevk alır niteliklere sahip olmasına yaramaktadır. Türk masallarının yapısal özellikleri. Bir masalımızın tekerleme bölümünden aldığımız şu bölüm çok dikkat çekicidir. Masal deyip geçmeyin. Kökleri var geçmişte, dayanır durur dağ gibi. Dalları vardır üstümüzde, yer yeşerir gider bağ gibi. Türk masallarının batı masalları ile arasında yapısal bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklara dayalı olarak masallarımızı incelemeliyiz. Çocuk edebiyatı ve çocuğun dünyası bakımından Türk masallarının eğitim değerinin ortaya konulması gerekmektedir. Buna göre masallarımızda 1. Tekerleme bölümü, 2. Asıl amaç bölümü, 3. Sonuç olmak üzere 3 ana bölümde değerlendirmemiz gerekecektir. Prop ve diğer batılı araştırmacıların batı masalları ile ilgili değerlendirmelerinden büyük bir kısmı Türk masalları için geçerli olduğu için biz burada sadece farklı yapıyı ön plana çıkaracağız. 1. Tekerleme bölümü. Tekerleme bölümü her masalda başlama sırasında anlatıcının dinleyicileri masalı hazırlamak için yaptığı giriş veya döşeme olarak adlandırılmaktadır. Tekerlemenin uzunluğu bir ortamın masal anlatımına uygun hale gelişine göre olabileceği gibi anlatıcılığın ustalığına da bağlıdır. Tekerlemenin ilginç söz oyunları olduğunu göz ardı edemeyiz. Bazı değerlendirmeciler masalların tekerleme bölümlerinin anlamsız söz tekrarları olduğunu söyleseler de dikkatle dinlendiği zaman içlerinde anlam zenginliği bulunan özlü söz veya atasözlerinin de bulunduğu bir düşünce zenginliğini ifade ettikleri görülecektir. Tekerlemelerin bir başka özelliği ise içinde taşıdıkları mizah unsurlarıyla insanların güldürerek asıl konuya çekmeye yönelik olmasıdır. Bu komik sözler aslında insan belleğinde bıraktıkları izle dil becerilerinin gelişmesine sebep olmaktadır. Çocuk edebiyatı açısından bu tekerlemeler çocukların dinleme ve konuşma becerilerini etkiler. Tekerlemelerin başka önemli boyutu dil becerilerinin ve geliştirilmiş eğitim unsurlarının olumlu alışkanlık haline getirilmesine yaptığı etkidir. Türkçe bazı anlam yapılarının, cümlelerin, Türkçenin dil özelliklerinin sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığı kazandırılarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişimine katkısı yanında Türkçeyi telaffuz ve boğumlaması ile bir bütün haline öğrenmesine büyük katkılar yaptığı unutulmamalıdır. Masallarımızın tekerleme bölümlerinin bir başka önemli özelliği bir bilinç akışı yönteminin ilk biçimlerini içinde barındırmasıdır. Masal anlatıcısının bilincinden ve belleğinden belirli bir sıra ile anlamsal bir bütünlükte akan düşüncelerin yan yana getirdiği yapı çağdaş anlatım tekniklerine benzer. Günümüz edebiyatında James Joyce'la birlikte başlayan Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Emine Işınsu gibi romancılarımızın kullandıkları anlatım tekniklerini çağrıştırmaktadırlar. Masallarımızın yapısal özellikleri üzerinde çalışma yapan batılı bilim adamları masal dilinin ultramodern özelliklere sahip olduğunu söylemektedirler. Tekerleme bölümlerinde yapılan tekrarların birbirini peşine ve sürekli olarak düzenli bir akış içinde bulunuşu ile bilinç akışı yöntemi arasındaki benzerlik de bu durumu bizlere göstermektedir. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim, bir de dönüp baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. Tekerlemesi, zamanın insan için göreceliğini ve değişkenliğini ortaya koyan, atasözü ve özdeyiş özelliği taşıyan unsurlar arasında yer almaktadır. Tekerlemeler anlatılanların bir masal dünyası olduğunu sık sık vurgulamak üzere de kurgulanmışlardır. Türk masallarının diğer dünya masallarına göre temel farklılıklarından biri de anlatıcının sık sık anlatılanın bir masal olduğunu belirten sebep-sonuç ilişkisine dayanmalarıdır. Sık sık kullanılan "masal bu ya" ifadesi anlatılanların gerçekmiş gibi kabullenilmemesini sağlamaktadır. Bir varmış bir yokmuş sözleriyle başlayan masalda sadece bu söz zamanın geçişini hiçbir şeyin kalıcı olmadığını ifade ederek bir dünya görüşünü bizlere sunmaktadır. Bu başlangıç bile her seferinde küçük yaştan itibaren çocuğun belleğinde yer edecek olan varlık ve yokluk kavramlarının pekişmesini geçici olan değerlerle kalıcı olan değerler arasındaki farkın anlaşılmasını sağlayan yalın fakat yalın olduğu kadar da derin bir söyleyişler bütünüdür. Tekerleme bölümündeki evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski harman içinde, ben deyim bu ağaçtan, siz deyim bu yamaçtan, uçtu bir kuş uçtu, kuş uçmadı gümüş uçtu, gümüş uçmadı memiş uçtu, uçar mı uçmaz mı demeye kalmadı, anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Biri kaptı maşayı, biri aldı kaşağıyı. Dolandım durdum dört köşeyi. Vay ne köşe bu köşe. Dil dolanmadan ağız vurmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, şu köşe güz köşesi diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sökün etmez mi Maraş paşası? Hemen bir sarıya bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumurcakları haşarı mı haşarı. Bir fiske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı. Bu öyküyle minarenin birini belime soktum borudur diye. Kubbelerin dersen cebime koydum darıdır diye. Abdurrahman Çelebi de bir çifte attı geri dur diye. Ama velakin ben de tuttum kuyruğundan ileri diye. O gitti ben gittim, az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek 6 ayda bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne bakayım, gide gide bir arpa boyu yol gitmişim. Ne ise var varanın, sür sürenin, baykuşu çoktur viranenin derken efendimin ağası bir ayağını baldırlarına basayım mı? Basmayayım mı korudur diye. Birini de tutup denize atmayayım mı kıyıdır diye. Kuruydum ıslandım sel beni neyler. Islandım kurudum yel beni neyler. Mangırım yok pulum yok il beni neyler. Dostu düşmanı aradım bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış kayıkçı kış kış kayıkçı. Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği. Akşama fincan böreği sabaha bayram çöreği. Yesem yesem doymasam Kabe'ye gitsem gelmesem. Zemzem ile yusalar kına ile gömseler. Yok yok kayıkçı çabuk kayıkçı. Evde benim etim var bir yaramaz kedim var. Kedim eti yerse anam beni döverse. Vay başıma hay başıma. Bir devlet kuşu konsa şu benim kel başıma. Demeye kalmadı bir de ne göreyim? Bir de gördüm ki ne göreyim? Adı ile sanıyla, yeşiliyle alıyla, zümrüdü anka dedikleri değil mi? Arafat dağının üstünden süzüm süzüm süzülüp geliyor. Bakın be yahu, ya yüzü insan, gözleri ahu. Martaval değil, masaldır, masal bu. Gibi bölümler ince bir nükte diliyle anlatılanın masal olduğuna dikkat çekmeye çalışır. Bu yalnızca masallarımızın bir özelliği olmayıp insan zamanda aynı zamanda meddah, seyahatname ve diğer anlatım türlerimizde de bulunmaktadır. Tekerlemeler olması imkansız durumların gerçek olaylarla birleştirilmesini görüyoruz. Böylece dinleyici gerçekle gerçek dışı arasında zihinsel olarak gidip gelmektedir. Tekerlemelerin ilerleyen bölümlerinde ise zaman zaman palavra adını verdiğimiz gülünç yalanlarla karşı karşıya kalırız. Geleneksel tiyatromuzda olduğu gibi Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin birçok bölümünde rastlanan çok açık yalanlardan Yalanların gerçekmiş gibi anlatılması sonucu ortaya çıkan gülünç durumlardan yararlanarak asıl masalın anlatımına bir hazırlık yapıldığı görülür. Bu çok açık yalanların gerçekmiş gibi anlatılması üstün bir dil becerisi ve zeka kıvraklığı gerektirmektedir. Bunların çocuklarımıza öğretilmesinin kazandıracağı dil kavramının sözlü iletişiminde çok önemli gelişme sağlayacağını açıklamaya gerek yoktur. Çocuk kitaplarına yer vereceğimiz masalların tekerleme bölümlerinin özellikle olabildiği kadar uzun tutulması ve çocukların bu tekerlemeleri ezberlemelerinin sağlanması, dil becerilerinin geliştirmesinde de etkili bir ders aracı olarak kullanılabilir. Tekerlemelerin çocukların hazırlıksız konuşma becerilerinin gelişmesine ve psikomotor dil becerilerinin ileri düzeylere çıkarılmasında büyük etkisi olduğunu bir kere daha belirtmeliyiz. Bu tekerlemelerin daha ilginç hale getirilmesi, öğrencilerin benzerlerini üretmeleri konusunda yapılacak destek ve eğitim konuşma dinleme becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Öğrencinin bunu eğlenceli bir oyun olarak algılaması ile etkinin daha çok artacağı düşünülmelidir. Dinleme becerisinin gelişmesi için verilen eğitimde ses ve hece benzerliği olan söz gruplarının yan yana getirilmesi ve ayrıştırmasının algılamayı geliştirdiği bilinmektedir. Çocukların birbirine yakın seslerden oluşan kelimeleri ve onların taşıdıkları anlamları birbirinden tam ve eksiksiz ayırmalarında bu tekerlemeleri diğer tekerlemelerle birlikte eğitim için kullanmamız gerekir. Tekerlemelerin bir başka özelliği bütün masalı da içinde alacak bir biçimde cümle yapısında zaman geçişlerini, geçmiş zamanın birleşik basit türlerinin kavramasında ve kullanılmasında çocuğa büyük katkılarda bulunmasıdır. Sayfa 142, ayrım sonu.